Ayrım 19.
Hastalara, dilencilere büyük bir incelikle para verir, servetini kaybeden zengin ailelere, iyi aileden olan öksüz ve dullara, istemesini bilmeyen, çekingen, utangaç fakirlere yardım ederdi. Bunlara da kendinden bir şey vermeden istediği kadar paralarını çektiği ama hiçbir zaman büsbütün de reddetmediği o sarhoş, küstah ve ateşli müşterilerini uzakta tutmasını bildiği ve oteli yönettiği gibi ustalıkla idare ediyordu. Hayatta tecrübeli olan ve tarih bilen kişiler bu kadına bu kadar adi ve dar bir çalışma alanı vermekle kaderin ona karşı acımasızca davrandığını sık sık düşünürlerdi. Eğer böyle bir yere düşmemiş ve böyle bir işin başında bulunmamış olsaydı, bir taşra otelini yöneterek zenginlerin, sefahat düşkünlerinin ceplerini böylesine kurnazlıkla boşaltan, haris olduğu kadar fedakar, güzel ve çekici olduğu kadar da namuslu ve soğuk olan bu kadın neler yapmazdı? Kim bilir, belki de büyük ailelerin, sarayların, devletlerin kaderini elinde tutan ve her işi daima en iyiye doğru sürükleyen o tarihin o ünlü kadınlarından biri olurdu. O tarihte 1885'te Lotika'nın en güçlü olduğu o çağda gecelerini gündüzlerini otelde bu ekstra zimmerin puslu camları arkasında geçiren zengin çocukları vardı. Orada hava ağrırken sobanın başında uyuklarlardı. Bir gece önceki sarhoşluktan henüz büsbütün ayılmamış, uyku sersemliğinin ve yorgunluğunun etkisiyle nerede olduklarını, ne beklediklerini bile unuturlardı. Lotika o zaman bu sessizlikten yararlanarak üst kattaki odasına çekilirdi. Burası hizmetçiler için yapılmış küçük bir odaydı. Ama o burayı kendisine bir büro olarak döşemişti. Bu küçük yer her çeşit eşya ile tıklım tıklım doluydu. Resimler, altın, gümüş, kristal biblolar, bir perdenin arkasında yeşil boyalı çelik bir kasa ile bir yazı masası vardı. Masanın üstüne celpler, makbuzlar, hesap pusulaları, Almanca gazeteler, borsa oyunlarını yazan gazete kupürleri, piyango listeleri yığılmıştı. Bu tıklım tıklım odanın biricik penceresi köprünün en küçük kemerine bakıyordu. İşte Lotika boş saatlerini bu daracık yerde geçiriyor ve orada hayatının sırf kendisine ait bölümünü yaşıyordu. Lotika işinden ayırabildiği boş saatlerinde borsa haberlerini okur, broşürleri inceler, hesaplarını gözden geçirir, banka mektuplarını cevaplandırır, kararlar alır, emirler verir, yatırdığı paraları istediği biçimde düzenler, yeni yatırımlar yapardı. Bunlar Lotika'nın bilinmeyen yanları, hayatının görünmeyen gerçek yüzüydü. Lotika orada güler yüzlü maskesini fırlatıp atar, yüzü sert bir ifade alır, bakışları bulanır ve kesinleşirdi. Kalabalık ailesi, Taronvalı, Apfelmayerlere, evli kız ve erkek kardeşlerine, kadın ve erkek arkadaşlarına bu odada mektup yazardı. Bunlar Galicia'nın çeşitli bölgelerinden Avusturya ve Macaristan'a dağılmış Doğu Galicialı yoksul Yahudilerdi. Lotika bir düzine Yahudi ailesinin kaderini buradan yönetiyordu. Yaşamlarının en küçük ayrıntılarına kadar giriyor, evlenmeler düzenliyor, çocukları ya okula yolluyor ya tedaviye gönderiyor, tembelleri azarlıyor, atılgan ve tutumluları övüyor, aile kavgalarını yatıştırıyor, şaşıranlara, ne yapacaklarını bilmeyenlere yol gösteriyor, hepsine daha iyi, daha akla yakın, daha saygın bir yaşam yolu öğütlüyor ve böylece bir hayat kurabilmeleri için de onlara elinden gelen yardımı yapıyordu. Mektuplarının her birine de bir çek eklediği için bu öğütleri dinleniyor, yerine getiriliyor, maddi bir ihtiyaç gideriliyor, felaket uzaklaştırılıyordu. O ağır yüklerinin ve bütün gönül tokluğunun biricik avuntu ve ödülünü ailesinin her bireyinin böyle kalkınıp yükselmesinde buluyordu. Apfelmayer ailesi sosyal bakımdan bir derece bile yükselse, o da onunla birlikte yükseliyordu. Ağır işinin ödülünü bunda bulduğu gibi ilerideki didinmeleri için gerekli olan güç ve enerjiyi de orada topluyordu. Bazen ekstra zimmerden yukarı çıktığı zaman öylesine yorgun ve bıkkın oluyordu ki kendinde ne mektup yazacak ne de hesaplarına bakacak güç bulabiliyordu. O zaman küçük pencerenin önüne gider, alt katın havasından büsbütün başka olan ırmağın serin havasını ciğerlerine çeker ve gözleri bütün ufku kaplayan zarif ve güçlü taş kemerin altından hızla akan suya dalardı. İster günün bol ışığında, ister güneş doğarken ya da batarken, ister kışın donuk ay ışığında, ister yıldızların tatlı aydınlığında olsun, kemer hep aynı kemerdi. İki yanı birbirine doğru kıvrılır, sivri bir kubbeyle birleşir, kusursuz ve sarsılmaz bir dengeyle birbirine dayanırdı. Yıllar geçtikçe bu kemer biricik ufku olmuştu. Bu kemer bu iki yönlü Yahudi kadının serinlemek ve dinlenmek istediği zaman daima bir başına çözmeye çalıştığı kişisel ya da ailevi işlerin çıkmaza girdiği zaman dertlerinin sessiz bir tanığı oluyordu. Ama bu dinlenme anları hiç uzun sürmezdi çünkü mutlaka aşağıdan gelen bir gürültü onu yarıda bırakırdı. Bu ya onu çağıran yeni bir müşterinin sesi ya da yeni ayılıp tekrar içki vermelerini, lambaları yakmalarını, çalgı çalmalarını isteyen birinin haykırışıydı. O zaman sığınağını bırakır, bir anahtarla kapısını kilitler, müşteriyi karşılamak ya da sarhoşu o kendine özgü gülümseyişi ve sözleriyle yatıştırmak üzere aşağı iner, onu yeni uyanmış bir çocuk gibi kandırarak tekrar şarkı söylemeye, içmeye, eğlenmeye ve para harcamaya başlayacağı masanın başına oturturdu. O yokken aşağıda işler karışmış, müşteriler kavga etmeye başlamış, bazen de tısırniçeli, yabani bakışlı genç bir bey getirdikleri bütün içkileri yere dökmüş, her şeye bir kusur bularak müşterilerle, garsonlarla kavgaya tutuşmuş olurdu. Genç adam bazı kısa aralardan sonra gelir, otelde günlerce içer, lotikaya kur yapardı. Ama öyle bir içişi vardı ki onu buna sürükleyen şeyin Tarnovalı güzel Yahudi'ye karşı duyduğu karşılıksız aşk ve kıskançlıktan daha derin bir keder olduğu anlaşılıyordu. Lotika hiç çekinmeden neşeli ve olağan bir tavırla ona yaklaşır. ''Ne oluyor Eyüp, neden böyle bağırıyorsun canım?'' diye sorardı. Sarhoş gözlerini kırpıştırarak sanki bir hayalet görmüş gibi ona bakardı. Ağırlaşmış bir dille ''Neredeydin?'' derdi. Nerede olduğunu bilmek istiyorum. Bana burada içki değil zehir veriyorlar. Beni zehirliyorlar. Ama bilmiyorlar ki eğer istesem ben bilirim, bilirim Eyüp. Senden daha iyi olanı bilmem. Ama seni çok iyi bilirim. Kiminleydi söyle bakayım. Aklı başında kadınla sarhoşun pahalı bir şişe şarapla iki bardağın önünde konuşması böyle başı sonu olmadan ve bir sonuca varmadan sürüp giderdi. Lotika'nın bardağı daima dolu kalır, öbürü boyuna dolup boşalırdı. Genç serseri içkiden ağırlaşmış diliyle ölümden, ilacı olmayan aşk illetinden daha buna benzer saçma sapan şeylerden söz edip dururdu. Lotika bunları çok iyi bilir çünkü aşağı yukarı her sarhoş aynı şeyleri tekrarlardı. Genç kadın yerinden kalkar ve her akşam sürekli olarak orada toplanan başka müşterilerin masasına giderdi. O gece masalardan birinde yeni yeni kahvelere çıkmaya ve içmeye başlayan genç zenginler vardı. Bunlar Zarya'nın meyhanesini artık çok yavan ve sıkıcı bulan, bu otelde henüz sıkılganlıklarından kurtulamayan taşralı züppelerdi. Başka bir masada da memurlar, yabancılar, bir de subay oturuyordu. Bu gecelik subay gazinosunu bırakarak sivillere mahsus olan bu otele gelmeye tenezzül etmişti. Çünkü Lotika'dan biraz borç para istemek niyetindeydi. Üçüncü masada ormandan geçip odun taşımaya yarayacak tren yolunu yapmakta olan mühendisler oturuyordu. En köşede de genç adam zengin emlak sahiplerinden olan Pavlo Rankovic ile demir yolunda çalışan Avusturyalı bir müteahhit vardı. Pavlo Alaturka giyinmişti. Başında da kahvede çıkarmadığı kırmızı bir fes vardı. Şişman, soluk yüzünde iki yarağa benzeyen siyah çekik gözleri bir zafer ya da sevinç anında inanılmayacak bir biçimde açılır ve şeytanca bir pırıltıyla gülerdi. Müteahhit gri spor bir kostüm, ayağını da dizine kadar çıkan bağlı sarı botlar giymişti. Yumuş bir zincire takılmış, altın yağlı bir kalemle yazıyordu. Oysa Pavlo'nun elinde kısacık bir kalem vardı. Onu da 5 yıl önce mağazasından çivi satın alan bir askeri marangoz bırakmıştı. Demir yolunda çalışan işçilerin yiyeceği üzerinde anlaşmaya çalışıyorlardı. Tam anlamıyla işlerine dalmışlardı. Çarpıyor, bölüyor, topluyor, sayıları sıralıyorlardı. Bu sayıların kimisi birbirlerini aldatmaya yarayacak olanlar kağıtların üzerine yazılmış duruyordu. Kimisi zihnen hesapladıkları görünmez rakamlardı. Her birinin kendisi için gizli kar imkanlarını hesapladığı sayılardı bunlar. Lotika herkese uygun bir söz buluyor, tatlı, cömert bir gülümseyiş ya da anlayış dolu sessiz bir bakışla her birinin gönlünü alıyordu. Sonra tekrar gürültücü ve kavgacı olmaya başlayan genç beyin yanına dönüyordu. Uzun gece boyunca kafaları tütsüleyenlerin çok iyi bildiği fırtınalı, heyecanlı, sert, hatta bazen ağlamaklı biten sahnelerine rağmen sakinleştikleri bir anı bularak tekrar odasına çekilebilecekti. Aşağıdan yeni patırtılar onu çağırıncaya kadar porselen lambasının beyaz ışığı altında dinlenebilecek ya da mektup yazabilecekti. Ertesi günü yine aynı hikaye başlayacaktı. Sefahat düşkünü, aynı bey ya da bir başkası aynı şeyleri tekrarlayacak, Lotika'da güler yüzle karşılaması gereken aynı üzüntülerle ve hoppa görünmek zorunda olduğu aynı görevle karşılaşacaktı. Lotika'nın gecesi ve gündüzünü dolduran bu tür işlere dayanabilmesine ve içinden çıkabilmesine kimse akıl erdiremiyordu. Çünkü bütün bunlara ne bir kadın kurnazlığı ne de erkek gücü yeterdi. Buna rağmen hiç yakınmadan hepsine yetişiyor, kimseye bir şey anlatmıyor, bir iş yapıldığı zaman ne yapıldığından ya da bundan başına ne gelebileceğinden söz etmiyor, vaktinin bu kadar dolu olmasına ve her şeye rağmen yine her gün Ali Paşiç'e ayıracak bir saat buluyordu. Kasabada söylenenlere bakılırsa o, Lotika'nın çıkara dayanmayan, gerçek sevgisini kazanmayı başarmış olan biricik insandı. Ama aynı zamanda kasabanın en kapalı, en duygulu adamıydı. 4 erkek kardeşinin en büyüğüydü ve hiç evlenmemişti. Kasabada bunun nedeninin Lotika olduğu söyleniyordu. Hiçbir işle uğraşmıyor, kasabanın genel yaşamına karışmıyordu. İçmiyor, akranlarıyla sefahat alemleri de yapmıyordu. Daima aynıydı. Kim olursa olsun herkese karşı aynı derecede nazik ve çekingendi. Kendi içine kapanık olmasına rağmen toplumdan ve sohbetten kaçınmazdı. Ama kasabada onun bir sözünü ya da düşüncesini tekrarlayan hiç olmamıştı. Kendi kendine yetiyordu. Başkalarının kendisi üzerine besledikleri kanıdan memnundu. Olduğundan başka türlü olmak ya da görünmek heveslisi de değildi. Zaten kimseden de fazla bir şey beklediği yoktu. Soyluluğunu bütün hayatını kaplayan ağır bir ünvan gibi taşıyan adamlardandı. Bu insanın doğuştan sahip olduğu öyle saygıdeğer bir soyluluktur ki anlamını da yalnız kendinde bulur ve ne tarif ne inkar ne de taklit edilebilir. Lotika'nın büyük salonun müşterileriyle pek alışverişi yoktu. Burası garson Malchika ile şef garson Gustav'ın dünyasıydı. Malchika bütün kasabada yırtıcı hayvan terbiyecisine benzeyen akıllı bir Macar kadını olarak tanınmıştı. Gustav bohemyalı bir Almandı. Kızıl saçlı, kısa boylu, öfkesi burnunda, gözleri kanlı, bacakları çarpık, düz taban bir adamdı. Onlar bütün müşterileri, hatta bütün kasabalıları tanırlardı. Kimin düzenli olarak para verdiğini, her birinin sarhoşluk halinde neler yaptıklarını bildikleri gibi. Kimi soğuk, kimi candan karşılamak ve kimi içeri sokmamak gerektiğini de biliyorlardı. Çünkü onlar otele layık olmayan kimselerdi. Bol içki içilmesine, düzenli olarak para ödenmesine, her şeyin de patırtısız, rezaletsiz geçmesine dikkat ediyorlardı. Lotika'nın prensibi buydu. Nur Kain skandal. Hiçbir rezalet yok ama bazen olağan dışı olarak şarap beklenmedik bir biçimde birinin başına vuracak ya da başka meyhanelerde içtikten sonra biri zorla girecek olursa Milan adlı uşak ortaya çıkardı. Milan uzun boylu, iri kemikli, geniş omuzlu bir adamdı. Liçalı olan bu adam Herkül gibi kuvvetliydi. Az konuşur, her çeşit işi yapardı. Her zaman bir otel garsonuna yakışır biçimde giyinirdi. Çünkü Lotika her şeye dikkat ederdi. Daima ceketsizdi. Beyaz bir gömlek üstüne kahverengi bir yelek giyerdi. Önünde yeşil keten bir önlük vardı. Kış yaz gömleğinin kolları dirseklerine kadar sıvalı olurdu. Tüylü kollarının alt yanı iki fırça gibi ortaya çıkardı. İnce uçlu küçük bıyıkları vardı. Siyah ve dümdüz olan saçlarına subayların kullandıkları kokulu pomatlardan sürerdi. Milan her rezalet olasılığını daha yumurtadayken boğan bir adamdı. Hoşa gitmeyen ve istenmeyen bu işin çok iyi hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş bir usulü vardı. Gustav patırtıcı müşteriyi Milan gelinceye kadar oyalamaya çalışırdı. Milan'ın arkasından yaklaştığını görünce birden çekilir ve liçalı sarhoşu bir eliyle belinden bir eliyle yakasından kavrar. Bunu öylesine becerikli ve çabuk yapar ki kimse onu nasıl kavradığını görüp anlayamazdı. Kasabanın en kuvvetli sarhoşu bile içi saman dolu bir bebekmiş gibi uçar, Malchika'nın tam zamanında açtığı kapıdan doğruca sokağa fırlardı. Şapkasını, bastonunu ve kalan eşyasını da Gustav arkasından atardı. Milan da bütün hızıyla sıçrayarak demir kepenkleri indirirdi. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olup biterdi. Bunlar öyle bir anlaşma ve düzen içinde yapılırdı ki müşteriler dönüp bakıncaya kadar istenmeyen müşteri sokağa boylamış olurdu. en azgın sarhoş bile demir kepengi kah bıçakla kah taşla dövmekten başka bir şey yapmazdı. Kepengin üstünde bunların izleri daima görülürdü. Bu da artık otelde değil sokakta olan bir rezaletti. Ona da her zaman otelin civarında bulunan polis karıştırdı. Adamın masalara iskemleri asılarak onları devirdiği ya da bir çift öküzüm ile çekip alamayacağı biçimde ayakları ve elleriyle kapıya sarıldığı hiç görülmemişti. Milan bu işi yaparken ne aşırı bir çaba gösterir, ne öfkelenir, ne dövüşür, ne de gururlanırdı. Onun içinde işini daima çabuk ve başarıyla bitirirdi. Müşteriyi dışarı attıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar mutfağa ya da büroya dönerdi. Yalnız bu arada Gustav sözüm ona bir rastlantı olarak ekstra zinlerden geçer, daha kibar müşterilerle bir masada oturan Lotika'ya bakarak gözlerini açıp kapardı. Bu bir olay geçti ama çözümlendi demekti. Lotika da konuşmasını kesmeden ve yüzündeki gülümseme silinmeden birden iki gözünü kapardı. Bu da anladım, teşekkür ederim, sonuna kadar dikkatli olun demekti. Artık geriye sadece sarhoş müşterinin içtiği ve kırdığı şeylerin hesabını görmek kalırdı. Lotika akşam geç vakit kırmızı paravanın arkasında günlük hesabı görürken Gustav'dan bunların hesabını sormazdı. 15. Bu patırtıcı müşteri böylece kapı dışarı edildikten sonra eğer hemen hapse gitmezse otelin önünden birkaç türlü ayrılabilirdi. Ya sendeleyerek kapıya kadar sürüklenir, orada ırmaktan ve dağlardan gelen serin rüzgar aklını başına getirirdi. Ya da meyhane değiştirir, oraya yakın belediye meydanında olan Zarya'nın meyhanesine gider, istediği gibi dişlerini gıcırdatır, onu alçakça otelden dışarı atan o görünmez ele bol bol söver, sayar, küfreder, tehditler yağdırırdı. Burada belli sayıda içkilerini, gıdalarını almak üzere oraya gelen ve kendilerine eşit kişilerle oturup konuşan aile reisleriyle iş adamları hava kararırken evlerine dönerlerdi. Onun içinde rezalet olmaz, olamazdı. Herkes niyet ettiği ya da ödeyebileceği miktarda içer, yine istediği gibi konuşur ve davranırdı. Burada müşterilerden sarhoş olacak kadar para harcamaları, sonra da hiç içmemiş gibi davranmaları istenmezdi. Kısacası bir ölçüyü kaçıracak olursa burada da Zarya ortaya çıkar, her zamanki asık suratıyla en şiddetli kavgaları sessiz sedasız yatıştırır ve sarhoşları sustururdu. Kuvvetli kolunun ağır bir hareketiyle ve alçak sesle "Kes bakalım bunu, şu saçmalıkları bırak" derdi. Ne ayrı bir salonu ne de garsonu olan hizmet edenler sancaklı köylülerdi. Onlar da kendi kıyafetleriyle iş görürlerdi. Bu eski meyhanede bile eski geleneklerle yeniler birbirine karışırdı. Tanınmış rakı meraklıları en karanlık köşeye çekilir, loş ve sessiz yerleri sever, gürültü patırtıdan nefret ederlerdi. Rakı kadehlerinin önünde kutsal bir şeyin önünde oturur gibi otururlardı. Mideleri yanar, karaciğerleri tutuşur, sinirleri gevşerdi. Tıraş olmamış, üst baş ihmal edilmiş, dünyada bir şeye aldırış etmeyerek ve kendilerinden iğrenerek orada oturup içmeyi sürdürür ve vicdanlarında kendilerini tümüyle içkiye verenlerin vicdanını aydınlatan o mucizeli ışığın yanmasını beklerlerdi. Bu öyle bir ışıktı ki onun uğruna acı çekmek, düşüp ölmek de tatlı gelirdi. Ama ne yazık ki bu ışık gitgide seyrekleşiyor ve yıllar geçtikçe aydınlığı da azalıyordu. Yeni içmeye başlayanlar daha gürültücü, daha konuşkan oluyorlardı. Özellikle zengin çocukları. Bunlar tehlikeli bir yaşta olan gençlerdi. Kötülük yolunda henüz ilk adımlarını atıyorlardı ve böylece tembellik ve içki gibi kötü alışkanlıklara ödenen kefareti ödüyorlardı. Yalnız bu dönem bazıları için daha uzun, bazıları için de daha kısa sürüyordu. Bununla birlikte çoğu uzun süren bu yolda kalmazdı. Çabuk geri döner, bir aile kurar, kendini çalışmaya ve kazanç yoluna verir, tutkuların ılımlı olduğu ve sefahatin gizli yapıldığı burjuva yaşantısına dönerlerdi. Yalnız alın yazısının oraya sürüklediği küçük bir azınlık bu yolda devam ederdi. Çünkü onlar hayat yerine bu geçici dünyada en kısa ve en ağlatıcı hayalleri yaratan alkolü seçmişlerdi. Alkol için yaşıyorlar ve kendilerini mahvediyorlardı. Onlar da burada o karanlık köşede oturan yüzü gözü şiş insanların durumuna düşünceye kadar içeceklerdi. Bu yeni gelenekler disiplinsiz hayat, saygısızlık, daha canlı ticaret ve daha bol kazanç yerleştiğinden beri 30 yıldır zurnasıyla kasabanın bütün sefahat alemlerine karışan Çingene Sumba'dan başka şimdi Franz Furlan'da akordiyonuyla Zarya'nın meyhanesine sık sık gelmeye başlamıştı. Bu sağ kulağında altın halka taşıyan sessiz sıska bir adamdı. Mesleği marangozluktu ama müzik ve şarap meraklısıydı. Askerlerle yabancı işçiler onu zevkle dinlerlerdi. Çoğu zaman meyhaneye bir de guslar gelirdi. Guslar kemençeye benzeyen guslasının eşliğinde şarkısını söyleyen halk şarkıcısı. Fukaraca giyinmiş kupkuru bir Karadağlıydı. Kıyafetine rağmen duruşu dik, bakışları duruydu. Karnaç olmasına bakmadan mağrur bir adamdı. Ama sadakayla geçinmek zorundaydı. Herkesten uzak bir köşeye çekilir, bir şey ısmarlamaz, önüne bakar, bir şeyi anlamıyor, bir şeyi umursamıyor gibi görünürdü. Oysa bambaşka şeyler düşündüğü belliydi. Herhalde içinde çelişik, birbiriyle bağdaşmayan duygular, özellikle büyük ruh soyluluğuyla başkalarının önünde gizlemeyi başaramadığı sefalet ve zaafı çarpışmaktaydı. Onun içinde kendine güveni yoktu ve herkesin içinde daima sıkılgandı. Mağrur ve sabırlı, kendisinden bir şarkı istemelerini beklerdi. O zaman bile guslasını tereddütle torbasından çıkarır, üstüne üfler, telinin gevşeyip gevşemediğine bakar, bu teknik hazırlıklara kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak sazını akord ederdi. Yayını telin üstünde gezdirince ilkin titrek bir ses çıkar, yağmurdan ıslanmış bir yol gibi. Sonra ağzı kapalı, genizden şarkı söyleyerek guslanın melodisine eşlik eder ve onu kendi sesiyle tamamlar. Bu iki ses şikayetli bir melodi halinde birbirine karışır. O zaman bu zavallı hepten değişir, o acıklı sıkılganlığı geçer, iç dünyasındaki çelişik duygular silinir, dış görünüşü ve acıları unutur, mütevazı maskesini yüzünden fırlatıp atan bir adam gibi doğrulur. Artık ne olduğunu ve ne yaptığını gizlemenin gereği kalmamıştır. Hiç beklenmeyen yüksek bir sesle şarkıya başlar, daha doğrusu giriş mısralarını okur. Küçük fesleğen birden başladı ağlamaya, ''Tatlı Şebnem, neden üstüme dökülmüyorsun?'' O zamana kadar onu fark etmemiş gibi duran ve konuşmalarını sürdüren müşteriler de birden susarlar. Daha ilk mısralarda hepsini, Müslümanları da Hristiyanları da aynı titreme alır. Çünkü hepsi de şarkıda yaşayan aynı Şebnem'e susamıştır. Gusar daha yavaş sesle devam eder. O küçük fesleyen değildi. Artık kıyas perdesini açarak fesleğenle Şebnem'in altında Müslümanlarla Sırpların gönüllerinde gizlenen gerçek istekleri sayar döker. Dinleyicilerin duyguları ayrılır, yani başka başka yollara sapar, herkes içinde yaşayan istek ve inancın yoluna gider. Buna rağmen yazılmamış bir kanuna uyarak hepsi de şarkıyı düşüncelerinden bir şey belli etmeden memnun ve ciddi sonuna kadar dinlerler. Sadece önlerindeki küçük rakı kadehine bakarlar ve orada rakının duru yüzünde arzulanan zaferleri, dünyanın hiçbir tarafında olmayan savaşları ve o savaşların şanlı ve şerefli kahramanlarını görürler. Genç patronlarla zengin çocukları fazlaca kafayı çekip sarhoş olunca meyhane canlanır ve işte o zaman Sumba'ya, Franz Furlan'a, Tek Göze ve Çingene karısı Şaha'ya iş çıkar. Şaha, şaşı bir çingene, küstah, erkekleşmiş bir kadındır. Parasını verebilen herkesle içer ama asla sarhoş olmaz. Onun açık saçık şakaları olmadan bir zevk ve eğlence alemi düşünülemez. Onlarla eğlenen insanlar değişir ama Tek Göz, Sumba ve Şaha daima oradadırlar.